Ekonomi gündeminde yeni bir haftaya hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, sevgili Eser Karakaş, hattın diğer ucunda Amerika'dan artık bir dede olarak bizlerle birlikte. Hoş geldin Eser, nasılsın?
Merhaba Güldem, sizler nasılsınız? Ne var ne yok?
İyiyiz, haberler sende o tarafta. Hem torun heyecanı.
Haberler ben torunum oldu, mutluyum o açıdan çok.
Tebrik
Ama
ederim, tebrik ederim tekrar.
hayatın olağan akışı bunlar. İnşallah Türkiye'de de işler bu kadar keyifli gider bir gün.
İnşallah, inşallah diyelim. Ya bugün bu hafta başı tabii verilerle hızlı başladı. Yarın enflasyon verisi olacak. Bugün büyüme verisi vardı, PMI verileri vardı. O tarafa baktığımızda özellikle büyüme tarafında rakamlar beklentilere yakın, çok fazla kuvvetli değil. Rakamların üstünden giderim istersen. Bir de dış ticaret verisi de açıklandı tabii, bakanlığa ait veri. Dolayısıyla burada veriler 0.9 büyümeye işaret ediyor, çeyrekten çeyrek bazında. Yani, efendim?
%1'in altında yani.
%1'in altında, %1 bir beklenti vardı. Şimdi bu seviyede. Mevsimsel
Evet.
olarak, düzeltilmiş olarak baktığımızda 0.4 artışa işaret ediyor. Verinin tabii detaylarını konuşacağız. Ama ilk başta gözüken 0.4 mevsimsellik, meslekler arındırılmış verinin içinde ilk çeyrekten bu yana 1.7, bir civarı oran verinin, ikinci çeyrekte inen çeyrekten çeyreğe büyümenin 0.4'e yavaşladığı, çeyrek bazlı 3 dönemlik eksi büyümenin de 0.9'da çok da zayıf olsa bir artıya döndüğü. Zaten Sayın Bakan Albayrak da buna işaret etmiş. Çeyrek bazda büyüyen ekonomimiz artık yıldan yıla çeyrek olarak da büyümeye döndü. Bundan sonra yatırımlar tarafına, istihdam tarafına odaklanacağız diye. Çok fazla iddialı olmayan ama senin de dediğin gibi, çoğu zaman dediğin gibi çok fazla iyi olmayan bir veriyi en azından bir yorum yaparak değerlendirmede bulunmuş. Burada ilginç olan tarımın 3 çeyrektir büyüyor olması. Ki tarım sektöründeki sorunları fiyatlardan da biliyoruz. Anekdot olarak da biliyoruz. Artı 4.2, artı 2.7'den artı 3.8'e değişmiş rakam. Sanayi tarafında pozitif bir büyüme var. Eksi 2.6, eksi 3.9 ilk çeyrekten 1.6 büyümeye geçmiş 3. çeyrek itibariyle. İnşaat sektörü sıkıntılı. İlk çeyrekte eksi 9.2, ikinci çeyrekte eksi 12.4'ten devam ediyor eksiler. Eksi 7.8. Hizmetler sektöründe zayıf da olsa bir artı var. 0.6'lık bir büyüme var. Eksi 0.1 ve eksi 3.4'müş önceki çeyreklerde. Tabii tüketim tarafına bakalım hemen. Orada hane halkın tüketim harcamaları ilk çeyrekteki ya da önceki iki çeyrekteki eksi 1 ve ilk çeyrekteki eksi 4.9'dan 1.5'lik bir büyüme kaydetmiş. Buradaki temel neden servis hizmet sektöründeki 6.4'lük büyüme ve yarı dayanıklı tüketim mallarının talebindeki 3.4'lük büyüme. Tabii beklenebileceği üzere en büyük büyümeye katkı yine devlet harcamalarından gelmiş. İkinci çeyrekte %3.4 artan, ilk çeyrekte %6 artan kamu harcamaları bu sefer %7 artmış. Ki biz bunu zaten bütçe performansından da izleyebiliyoruz. Yine moral bozucu olan sabit sermaye yatırımlarının, yani yatırımların, özel sektör yatırımlarının evet, eksi 22.4, eksi 12.1 ilk çeyrekten tekrar eksi 12.6'lık bir performansla ekside kalmış olması. Dikkat çekici bir dönüşüm. İhracat artış hızı artı 8.9, 8.1 iken 5.1'e yavaşlamış. Fakat ithalatlarda da yıllık bazda daralmadan artıya geçilmiş. Dolayısıyla net ihracatın büyümeye katkısı 3. çeyrek itibariyle negatif olmaya başlamış. Türkiye ekonomisi bildiğimiz üzere hafif bir hareketlenme olduğunda hemen ithalat artıyor. Zaten cari açıkta ya da cari dengede tekrar eksiye dönmeye başlıyor. Burada gözüken bütçenin zaten %4 ve üzeri bir açığa doğru gittiği, hane halkının tüketiminin %1,5'lar gibi zayıf bir seviyede kaldığı, yatırımların eksiye dönmeye devam ettiği. Dolayısıyla benim fikrim %5'lik bir büyüme 2020 için ya bütçe açığını çok fazla daha arttırarak gelebilir eğer hükümet bunda iddialıysa, Ya da bu borç sorununa kaynakla beraber bir çözüm bulunur, gerçekçi bir yaklaşım bulunur, o çözülür. Türkiye %5 büyür. Onun dışında çok yavaş, çok sıkıntılı bir büyüme sürecine hep konuştuğumuz gibi girmiş olduğumuz %5'lik 2020 büyümesinin de hiçbir şey değişmezse çok kolay kolay ulaşılamayacak oluşu. Bunlar benim yorumlarım. Tabii ki seni de dinlemek isterim mesajım.
Yorumdan çok şimdi söylemiştim Amerika'dayım diye şu anda. Karşımda da yani sen de bu şeyi yaparken karşımda da Amerikan CNN açık. Yani Türkiye'den izleyebildiğimiz, daha kolay izleyebildiğimiz CNN International değil. Amerika'ya yayın yapan CNN açık. Şu anda şey programı var. Bir adam konuşuyor. NATO'nun 70. yıl dönümü malum. Ve o 70. yıl dönümü konusunda ilk haber Türkiye'nin NATO içinde çıkardığı sıkıntı. İlk haber bunu alttan geçenler, çünkü sesini kıstım şimdi seninle konuştuğum için. Alttan büyük bir şey olarak geçiyor.
Hemen o sıkıntının ne olduğunu söyleyelim istersen. O dediğin.
Yani NATO yani S-400'ler meselesi, Türkiye'nin, yani açık açık yazıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da NATO'nun önemli kadroları Türkiye'yi Rusya'nın bir Truva atı gibi görmeye başladılar NATO içinde. Bunu aynen bu kelimeyle yazıyorlar. Truva atı kelimesini kullanıyorlar. NATO içinde Rusya'nın Truva atı diyorlar. Şimdi bu tabii hani bu bir siyasi değerlendirmedir, şudur budur. Oralara girmeyeceğim ama Türkiye'ye bu gözle bakıldığı sürece Truva atı, yani Rusya sonuç olarak Batı sistemiyle şu anda sıkıntılı bir yer. Bunun Truva atı diye baktığın zaman şeye, valla hayat çok kolay olmasa gerek Türkiye için. Çünkü kaynak girişinde sorunlar devam edecek demektir bu Türkiye'ye. Bunu çok açık söyleyeyim. Yani şu anda yani gözüm bir anda Türkiye lafını gördüm. O zaman da Türkiye lafını çok görüyordum belki diye. Çünkü burada Thanksgiving vardı. O Türkiye bizim Türkiye değil.
Değil.
Ama şimdiki bu şu anda yazan Türkiye bizim Türkiye. Böyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi bu büyüme ile ilgili çok teşekkürler Gülden. Sen gayet mükemmel, gayet güzel özetledin. Söyleyecek bir şey yok ama ben de yani birazcık daha rakamları müsaade edersen geri götüreyim.
Tabii. Lütfen.
2018. Bütün bu söylediğim rakamları her çeyreğin, mesela 2018'in birinci çeyrek büyümesini söyleyeceğim şimdi. Ondan sonra bunlar şey, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2018'in birinci çeyreğinde 7,4 olmuş büyüme. Yüksek bir büyüme. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan büyüme. Ama ikinci çeyrekte bu 5,6'ya, üçüncü çeyrekte 2,3'e düşmüş, dördüncü çeyrekte 2,6'ya düşmüş. Ondan sonra eksi 2,6'ya gelmiş. Pardon, böyle.
Neden? Çünkü dengesiz bir büyüme vardı, onu da hatırlayalım.
Evet,
Biraz kaynakları zorlayarak vardı.
özürle. 2019'da ise eksi 2,3 birinci çeyrek, ikinci çeyrek eksi 1,6, şimdi 0,9. Şimdi ya bu aslında bir Türkiye için bir katastrof, yani bir felaket senaryosu gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ve ben Sayın Bakan'ı izleyemedim bu sabah tabii. Eğer o da çıkıp durum harika değil ama işte iyi ki ucundan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz
Çıkıp
demek.
yapmamış, Twitter'dan açıklama yapmış.
Yani yine de bir şey, çünkü o genellikle böyle bir şey yaprak kımıldasa işte Türkiye İsviçre oldu diye sunuyor. Ondan sonra ama sen biraz önce verdin. Burada tabii en korkunç senaryo, onun bir detayına da gireceğim, özür diliyorum. Gayri sabit sabit sermaye oluşumu, yani yatırımlar. Ya bir ekonomi yatırım olmadan büyüyemez. Büyümek demek, ya şu denklemi bir kez daha söyleyelim. Büyüme demek yatırım demek. Yatırım demek Türkiye'de dış kaynak girişi demek. Dış kaynak girişi demek mülkiyet haklarına saygı demek. Mülkiyet haklarına saygı demek de hukuk devleti demek. Yani denklem bu. Büyüme yatırım demek. Yatırım Türkiye'de özellikle, yani bu yüksek büyüme dış kaynak girişi demek. Dış kaynak girişi, tekrar ediyorum, mülkiyet haklarına saygı demek. Yani Londra düzeyinde, Paris düzeyinde, New York düzeyinde, Washington düzeyinde mülkiyet haklarına saygı demek. O da hukuk devleti demek. Yani işin özeti bu. Yani epeydir yapıyoruz. Her programda dönüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Mesela yine iki şu anda bu üçüncü çeyrekte, yani bugün açıklanan verilere göre -12.6 azalma var yatırımlarda. Geçen senenin aynı çeyreğine göre. Evet. Yani 2018'in üçüncü çeyreğine göre. Bir önceki çeyrekte -22.4 olmuş. Şey, o daha da korkunçtu. Yani kötü biraz azalmış. Ama yine geldiği yer 2019'un birinci çeyreği kadar. Yani dolayısıyla bu yatırım işini çözemediği sürece Türkiye, ve bunu da iç kaynaklarla çözemiyoruz, o çok belli. Biz burada daha bu konuları konuşur dururuz. Sen çok güzel şey yaptın. Devletin nihai tüketim harcamaları %7 artmış. Şimdi bu ne demek yani? %7 artmış. Yani devlet ittiriyor ve Türkiye ekonomisinde kıpırdanma sağlıyor. Başka bir şey yok. Çünkü hane halklarının şeyi de tüketim yüzeyinde de öyle %1,5'luk bir şey var.
Çok kayda değer. Evet. Türkiye ölçeğinde önemli bir harcama artışı değil.
Kayda değer bir şey yok. Evet. Bir adım daha ileri gitmeme izin verir misin?
Elbette.
Yani bunu da söyleyelim. Bu sen de söyledin biraz önce ihracattaki ve ithalattaki kıpırdanmaları, ama tabii bunların bir de hacim endeksleri var. Hacim endeksleri aynı sonuçları da vermiyor. Onu da geçerken hatırlatalım. Ama şimdi bir de Türkiye'deki bu büyümenin ya da büyümemenin sonuçlarına bakalım. 2018'in birinci çeyreğinde paylar bu söylediğim şey. Toplarsan sen yüzü veriyor daima. 2018'in birinci çeyreğinde milli gelirin %38.2'si, yani gayri safi yurt içi hasılanın bileşenlerinden %38.2'si iş gücü ödemelerine giderken şu anda 33.4. 2018'in birinci çeyrekten 2019 üçüncü çeyreğe %33.4. Şimdi bunu nasıl söyleyebiliriz? Bir kere işsizlik artışı var. İşsizlik artışı olduğuna göre iş gücü ödemelerinde bir azalma da olması muhtemel. Ama aynı zamanda da şunu da söyleyeyim. Kayıt dışı ekonomide %30'dan %35'e çıktı. Ne demek kayıt dışı kayıt dışı ekonominin %30'dan %35'e çıkması? Bu bence mutlak olarak ücretlerine düşüyor.
Evet. Tabii.
Sabit sermaye tüketimi de aynı şekilde %17.7, yani sabit sermaye. Bu amortisman fonu gibi. Net işletme artığı ise %43.4'ten %49.3'e çıkmış. Yani bu beraberinde bu büyümeme, bu bir siyasi sinyaldir. Beraberinde de Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla içinde yani katma değer içerisindeki payların da iş gücü aleyhine değiştiğinde bir sinyali. Onu da burada hatırlatalım.
Bunun siyasi önemli bir konu bu, evet.
Bunun siyasi sonuçları ne olur? Onu bilemiyoruz. İlk seçimler gerçekten çok ilginç seçimler olacak Türkiye'de. Bakalım bütün bu gelişmelerin bir şeyi çıkacak mı? Evet, şu an bu şeyle ilgili ilk söyleyeceklerim bunlar.
Bir taraftan da bugün tabii aybaşı olması itibariyle Kasım ayı PMI çıktı. Hatırlayacağımız evet, üzere PMI evet. Önemli bir veri. Dünyanın her yerinde izleniyor. Birçok ülke bölge hakkında çıkıyor. Türkiye'de 49.5'ymiş Kasım itibariyle. Ekim'de 49'muş. Dolayısıyla hala 50'nin altında. 50'nin altında olması büyümeye geçişte sıkıntılar olduğunu yansıtıyor bize. Ancak istikrarlı bir şekilde son 4-5 aydır da bir toparlanma var 50'ye doğru. Buradaki sıkıntıların ne olduğuna bakarsak alt kademelere, özellikle üretim tarafında bir beklenti var. Ama yeni siparişlerde bir yavaşlama olduğunu görüyoruz PMI verileri içinde. Bu önemli bir gelişme, çünkü bir taraftan ihracat talebi yavaşlıyor gibi, bir taraftan iç talep zayıf seyrediyor. Dolayısıyla üretim tarafında böyle dolu dizgin gidecek bir alan, öyle bir satış imkanı yok. Bunların yansıması olarak da bir taraftan TL'nin göreceli istikrarı sayesinde maliyet enflasyonunda düşüş ya da maliyet enflasyonu kaynaklı bir talep üretim tarafında yaratılırken satış fiyatlarında tekrar aşağıya doğru gitmeler var. Satabilmek için insanların fiyat kırdığını üreticilerin görüyoruz. Ve üretimde dolu dizgin bir toparlanma yok. Ama son 4-5 ayda istikrarlı bir düzelme var. Zaten 3. çeyrek büyüme verisiyle birleştirdiğimizde 4. çeyrek zaten pozitif gelecek, onu bekliyoruz. Ama işte senenin toplam büyümesi 0.5 ile 1 arasında bir yer, 1'e bile zar zor ulaşabilir gibi gözüküyor. En azından PMI verisinden. MÜSİAD'ın açıkladığı SAMEX PMI verisi var. Onu da önemsemek lazım. Çünkü o da düzgün toparlanan bir veri. Orada da Kasım itibariyle 50.7. 2 aydır, 3 aydır 50'nin üzerinde bir seyir var burada. Bu da önemli ama bu kompozit bir endeks. Yani hem sanayi tarafına bakıyor hem hizmetler tarafına bakıyor. Burada sanayi hizmetler tarafında 3.4 puanlık bir artış var. 52.7'ye çıkmış. Zaten 14 aydır hizmetler tarafında pozitif bir trend devam ediyor Türkiye'de. Fakat sanayi tarafı tekrar düşerek, Kasım itibariyle 3 puan düşerek 46'ya gerilemiş. Dolayısıyla aslında marketin açıkladığı, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı veriyle Samex'in açıkladığı veri arasında çok büyük bir fark yok. Hatta Samex biraz daha sert bir tekrar düşüşe işaret ediyor en azından sanayi tarafında. Bütün bunlar birleştiğinde önümüzdeki dönem büyümeyle ilgili endişeler beslenmeye devam ediyor dolayısıyla. O %5 büyüme yani keşke olsa ama işte gerçekten altını doldurmazsak çok fazla bir hareketlenme olabilecek gibi gözükmüyor. Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan da Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Veriye göre 16 milyar 214 milyonluk bir Kasım ihracatı var. Bunu ilk 11 aya vurursak bütün sene boyunca o %5'lerce 8'ler büyümeli artışı %1.77'ye gerilemiş. Dolayısıyla bu da önemli. Geçtiğimiz hafta hatırlarsak Ekim dış ticaret verileri resmi olan açıklanmıştı. Burada ihracat artışı varken ithalattaki artışın da kuvvetlenmesiyle hemen rakamları söyleyelim. İhracat artışı %0.1'lik bir gerileme varken 2019'un Ekim ayında ithalat artışı 8 artmıştı. Dolayısıyla dış ticaret artışı bir anda küçük bir rakam ama artış olarak büyük %264 artı vermişti Ekim ayı itibariyle. Bunlar da önümüzdeki dönemin büyüme performansı açısından çok olumlu bir seyre işaret etmiyor. Bilmiyorum, sen de belki bir şeyler söylemek istersin.
Aynen, katılıyorum. Ben de bir şey ilave edeyim. Şimdi dış ticaret açığı da 11 aylık dış ticaret açığı. 25.6 milyar dolar. Değil mi?
Evet.
11 aylık dış ticaret açığı. Geçen sene, yani 2018'de üstelik, yani işlerin işte yarısının iyi yarısının kötü gittiği bir dönemde 52.3 milyar dolarmış. Dış ticaret açığı %52 azaldı Türkiye'de. Yani 2018'in ilk 11 ayına oranla 2019'un ilk 11 ayında dış ticaret açığı %52 düşmüş. Şimdi bu aslında büyüme verileriyle son derece uyumlu bir şey, istatistik. Aslında belki de hani hiç şeye bakmadan, ne derler, büyüme verilerine bakmadan Türkiye'nin dış ticaret açığını izleyip büyümeyle ilgili yorum yapmak daha da gerçekçi olabilir belki. Çünkü öbür tarafta devlet harcamaları, ki devlet harcamalarının çok büyük bölümü, bak bu söylediğimi şey yapalım yani, devlet için biraz önce sen de söyledin yani, devlet harcamalarıyla bir büyüme artışı sağlanıyor. Değil mi Türkiye?
Onun da tabii yani bir sınırı var tabii. %4'e dayanmış.
Bir... Gelecek ama.
Evet.
Devlet harcamalarıyla sağlanan büyüme dış ticaret açığına yansımıyor. Yoksa Türkiye'de büyüme olduğu zaman bir artış var. Bence şu anda gördüğüm manzara bana bunu diyor. Çünkü dış ticaret, devlet itişli bir büyüme, harcama artışı dış ticaret açığının yansıması daha az.
Evet. Biz ancak işte faizleri indirerek, biraz harcama arttırarak iç talepte bir kıpırdanma yaratabiliyoruz. Yoksa dış ticarete yansıyan...
Doğru. Ama şimdi esas şeye bakmamız lazım. Yani ben Türkiye ekonomisi için, ümitlenmek için önümüzdeki dönemde dış ticaret açığında ciddi bir artış bekliyorum.
Eğer o olmaz... Şimdi artış beklemiyorsun aslında. Ümitlenebilmek için, değil mi? Öyle bir beklentin olduğunu sanmıyorum. Öyle bir veri görmemiz lazım. Evet.
Öyle bir veri lazım, evet.
Ama neydi biz, hemen hatırlayalım. Yeni ekonomi programında %5 büyümeye neredeyse sıfıra yakın cari açık öngörülmekteydi. Hani evet. Bunu da tutarsızlığından bahsetmiştik. Evet. Dolayısıyla evet. Cari açık ya da dış ticaret açığı oluşmazsa aslında büyüme yok demek Türkiye ekonomisi gerçeğinde. Evet.
Öbür türlü şeye bakmakta bence çünkü yani büyümeyle oynanabilir de yani onu da söyleyeyim her şeye rağmen TÜİK'i ben kutluyorum TÜİK'i. Her şeye rağmen çok düzgün veriler yayınlıyor. Her şeye rağmen. Yani evet. Aradığım her şeyi ben buluyorum. Arkadaşı kutluyorum. Bu kadar böyle bir ortamda başka şeyler de olabilirdi TÜİK'te. Yani şu anda büyüme oranı %0.9 değildi, %5'te çıkıyor, yayınlanabilirdi. Hiç şaşmazdım. Tabii o felaket bir şey olurdu ama yani en iyisi üzerine yorum yapabileceğimiz sağlıklı, düzgün verileri ve mesela şimdi bunu mesela birazdan gireceğim şey gibi konusunda Ar-Ge araştırma veri yayınlamış. Ama mesela diyor ki müteakip veriyi de Kasım 2020'de yayınlayacağım diyor. Yani onu da şimdiden belirtiyor. Ne zaman yayınlayacağını bundan sonra veriyi. Yani işini iyi yapan bir kurum. Yani düzgün istatistik elde ediyoruz diyorum. O konuda şey değil. Gelmişken Ar-Ge'yi de söyleyeyim.
Onları evet ben bak atlamışım onu. Lütfen senden dinleyelim. Ben de dinlemek istiyorum.
Yani diyorum. Tabii teknik boyutları da olan bir şey ama Türkiye'de araştırma geliştirme harcamaları milli gelir içindeki payı %1. 1.03. %1 diyebiliriz. 2009'da yani 10 yıl önce 0.8'miş. Hı hı. Yani aradan geçen 10 yıl içinde
Arka boyu yol gitmişiz.
Aynen söylediğim gibi. Ama işte burada biraz şey yapabiliriz. Tabii bu TÜİK'in işi değil ama şimdi tam zaman eşdeğerli bir kavramdan kalkıyor. Mesela 72 bin araştırma geliştirme çalışanı var diyor. Şeyde. Türkiye'de. Ve bunun %33'ü de yüksek öğretimde diyor. Şimdi bunlar kimdir? Ya yüksek öğretimi çok iyi biliyorum. Şimdi yüksek öğretimde Ar-Ge çalışması deyince ne beklersin Gülden? Ar-Ge çalışması yapan bir kişiden, değil mi? Ya evet. Bu Ar-Ge çalışmalarının, Ar-Ge denen çalışmalarının şimdi Anadolu'nun bir köşesinde yeni açılmış bir üniversitedeki bir araştırma görevlisinin maaşı da Türkiye'de Ar-Ge şeyine giriyor, harcamalarına giriyor. Evet. Ve ortaya çıkan onların yüksek lisans doktora tezlerinin de araştırma geliştirmeyle falan da uzaktan yakından bir alakası yok.
Benim anladığım nitelikle işte ben hani teknokentler, üniversite içleri onlar gerçek araştırma geliştirme yapıyorlar.
Gerçek araştırma geliştirme dediğin işte bakalım yani bu üniversite tekrar ediyorum 172 bin araştırma geliştirme çalışanı var. 172 bin özür diliyorum. Bunun %30'u şeyde yani nereden bakarsan bak 80 bin civarında, 75 bin civarında üniversitelerde var. Ben bunları çok daha yakından bildiğim için yani bu şeyi araştırma geliştirme diyebilmek için o yapılan yüksek lisans tezlerine, doktora tezlerine dünyada referans verilmesi lazım. Yani şeylerde bunlar dünyanın önemli dergilerinde yayınlanması lazım ve sadece dergilerde yayınlanması lazım değil, başka araştırmacıların da onlara kaynak göstermesi lazım bu araştırmaları. Şimdi onun dışında bunların çok büyük bir bölümü bu niteliklere sahip değil. Dolayısıyla bunların çok büyük bir bölümü aslında araştırma geliştirme harcaması değil. Biliyor muyum? Yani böyle saçma sapan şeyler yani neyse fazla girmeyeyim. Dolayısıyla bu yani Türkiye'de aslında araştırma geliştirme diyeceğimiz harcamanın milli gelirin içindeki oranı
%1 bile değil. Evet.
%1'in çok altında ben sana söyleyeyim. Ya bir de şeyleri de söyleyeyim mesela. Bunların bir bölümü mali olmayan kuruluşlar diyor. Mesela onu anlıyorum. Bir de mali olan kuruluşlar dökümünde vermiş. Yani şeyler sağlıklı. Ama mesela devlet kadrolarında işte belirli araştırma departmanında çalışanlar var. Ne yapıyorlar bunlar? İşte onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla halbuki şunu da söyleyeyim. Çok iyi hatırlıyorum. Bir toplantıda benim sunduğum bir toplantı bir kavga çıkmıştı. Ulusalcılar hücum etmişlerdi bana. Ulusal bilim diye. Hı. Ben de demiştim ki bilimin ulusalı olmaz.
Olmaz.
Bilimin yani matematiğin, fiziğin ulusalı mı olur? Saçma sapan bir laf. Ama ne olur? Ulusal bilim politikası olabilir. Evet. Politik olarak. O politikanın özü de etkin bir şekilde işte araştırma geliştirmeye harcayacağın payı azaltmaktır. Ben bu konuşmayı yaklaşık 20 yıl önce yaptım Güldem. Ve o zaman da yaklaşık 0.8'di şey. Türkiye'de araştırma
oran olarak anladım.
Oran olarak. Aradan 20 yıl geçmiş. Aşağı yukarı hala aynı yerlerdeyiz. Ve üstelik bu üniversitelerdeki çok da anlamlı olmayan araştırma görevlileri sayısı artışı doğrultusunda da bu rakam şişiyor. Ama şunu da söyleyeyim. AB bizle şeyi açarken Kopenhag zirvesinde Türkiye'nin müzakere sürecini açarken Türkiye ile ilgili bir şey yayınlamıştı. Orada altını çizdiği bir şey de bunu özellikle AB'ye karşıt olan, AB düşmanı. Şimdi aklıma gelen sıfatları söylemek istemiyorum ama biraz zeka problemli arkadaşları hatırlatayım. O %2 diyordu o zaman da. Türkiye mutlaka AB üyesi olmak için araştırma geliştirme harcamalarının milli gelirin %2'sine çekmesi lazım diyordu. Bunu 1999 yılında söyledi.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Ben o zaman işte o toplantıda onu söylemiştim. Bilimin şeyi olmaz. Ulusal olmaz. Bu aptalca bir laf. Ulusal bilim laf mı olur? Ama ulusal bilim politikası olabilir. Onun da özü nedir? İşte araştırma geliştirme.
Ya zaten hani o milli uçak, milli uzay aracı, milli her şeyin altında araştırma geliştirme yapılması gerekiyor ki yerli bir marka, yeni bir teknoloji, yeni bir şey büyütülebilsin ya da yaratılabilsin. Yani aslında.
Evet yani bu araştırma geliştirmesi çok ciddi bir mesele. Tekrar ediyorum. Bundan yani 19, tam 20 sene olmuş. AB bize %2
diye hedefi verelim
olarak göstermişti. Daha Türkiye onun yarısının altına bile gelemedi.
Evet.
Şişirmeye çalıştı araştırma görevi sayısını. O zaman ne yapalım? İşsizlik de var. Bütçe açana da razıyız. Bütün gençleri, bütün üniversite mezunu, uyduruk fakültelerden mezunu, herkese araştırma görevi alalım fakültelere, kadroyu itaat edelim. Bir anda araştırma geliştirme oranımız artacak mı? Yani böyle saçma sapan şey olur mu? Neyse.
Evet. Bunun şeyini araştırma geliştirme harcamaları artıyor ama hani verim olarak, sonuç olarak ölçümü ona odaklı bir veri var mı? Ben hakikaten bilmediğim için soruyorum sana.
Yok, ölçemiyor. Yani, üniversite şunu ölçüyor yani üniversitelerde işte ne kadarı bunların dergilerde yani dünyanın kabul ettiği dergilerde
yayınlanmış.
Harita çok az. Toplam araştırma görevlisinin yüksek lisans tezlerine mesela, doktora tezlerine ne kadar referans veriyor dünya? Bir bak ortada rakam çıkacak yani.
Evet.
Onların yayınladığı uluslararası makalelere bak. Orada da yani kaynak gösteriyorlar mı? O da yok. Dolayısıyla yani bu araştırma görevlisi mesela çok ciddi problemi var Türkiye'nin. Dün bir ilginç bir tartışma vardı savunma sanayi ile ilgili. Şimdi Türkiye ihracat yapıyor artık biraz. Savunma ürünleri ihracatı yapıyor. Bu savunma ürünleri ihracatı yüksek teknoloji midir? Onu da çok iyi emin değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir ürün geliştirme konusu olmayan mesela bir tank ihraç edersek. Bu teknoloji, yüksek teknoloji ürünü ihracatı mıdır? Emin değilim. Yani tamamen almışsın onun şeyini Almanya'dan ya da başka bir yerden. Burada üretiyorsun ve sonra onu ihraç ediyorsun. Bu şimdi yüksek teknoloji ürünü ihracatına mı giriyor? Bundan da çok emin değilim. Yani o da ayrı bir konu.
Ya bir taraftan geçen hafta da söyledik. Şu OECD raporunu tartışalım diye. Ben böyle konudan konuya geçiyorum. Süremiz azalıyor.
En önemli şeyi söylüyor OECD raporu şeyi. OECD Türkiye'de ilgili şunu söylüyor. Türkiye bir krizde. Ama tabii Türkiye krizde derken özür diliyorum. Çok konuştum galiba. Yine.
Yok estağfurullah. Güzel. Evet. Devam et lütfen.
Ondan sonra şunu söylüyor. Tabii bizim yöneticilerimiz bunu tam tersini düşünüyorlar. Diyor ki kriz ortamları yapısal dönüşümler için ve yapısal dönüşümlerin krizin atlatılması için en etkin yöntemdir diyor. Ama bize Türkiye'yi yapısal dönüşümlere çağırıyor. Her alanda, ekonomide.
Bunu da aslında Türkiye'de uzun süredir yapıyor da bunu şimdi bu konuda krizle de birleştirmiş, evet. Fırsat olarak sunuyor tabii. Aslında uzun süredir yapıyor.
Krizde bunu yaparsanız krizi aşarsınız, daha çabuk aşarsınız diyor. Yani otomatik bir stabilizatörle, yani tabii yani kriz çok kalmıyor kapitalist ekonomilerde, bir şekilde baz etkisiyle büyüme tekrar başlıyor bilmem ne. Ama yapısal dönüşümleri yapmadığın sürece çok kısa bir süre sonra tekrar aynı bir loop, yani ona tekrar dönüyorsun. Ama diyor ki yapısal dönüşümlerinizi yapın diyor krizde. Nedir yapısal dönüşümler? Bir süresiniz hep beraber tekrar bir bakalım yani. Tabii. Neler olabilir yapısal dönüşüm? Bir tanesi mesela ARGE. Şimdi konuştuk. Değil mi? Etkin ARGE araştırması. Bunu yapmıyoruz. Değil mi? Bu üst kurumların bağımsızlığı. Şimdi Merkez Bankası...
Hemen buradan Merkez Bankası tabii ilk aklımıza gelen ama tabii sadece o değil aslında.
Ne dedi Cumhurbaşkanı? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Hoşumuza gitmeyen şeyler söylüyordu. Attık görevden.
Evet. Aldık görevden. Değişti. Faiz indirmiyordu dedi açıkçası.
Evet yani bizi dinlemiyordu. Aldık görevden. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani OECD gibi Türkiye'nin de içinde olduğu bir kurum. Türkiye'de yapısal dönüşümleri yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de işte bağımsız kuruluşların hakikaten bağımsızlığı. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanı'nın bunların ekonomiyle en doğrudan ilgili olan Merkez Bankası ile ilgili yorumu. Ben hala bunu artık şey de söylüyor tabii. Bu tabirle söylemiyor OECD ama hala Türkiye'nin mali kuralı yasalaştırması ve anayasallaştırması durumunda Türkiye'nin krizin en azından yarısını atlatacağına inanıyorum. Tekrar ediyorum.
Tabii yani bir çıpa eksik şu anda ona güveni verdiğin zaman.
Mali kuralın yasalaşması ve anayasallaşması.
Anayasallaşması, evet.
En zamanda anayasallaşması. Anayasallaşması demek mali kural ihlal edildiği zaman Anayasa Mahkemesi o bütçeyi iptal etmeli bütçe kanunu. Anayasaya aykırı. Evet. Bu çok önemli bir şey. Tabii en büyük yapısal dönüşüm Türkiye'nin AB süreci. Ama o konuda da maalesef orada da yani yapılması gereken her şeyin tersini yapıyoruz. AB ile kavgalıyız. Bu evet, yani çok güzel söyledim bir dakika önce, ne dedin? Bir çıpa gerekiyor Türkiye ekonomisine. AB çıpası yok. Bütçe yok artık.
Ne enflasyon kaldı? Zaten yok, evet.
Enflasyon yok. Ne kaldı çıp olarak Türkiye'ye?
Başkanlık sisteminin getirdiği hızlı.
Maalesef herkes tarafından görüldü.
Evet. Ya tabii yani aklın yolu var, evet, bunlar önemli tartışmalar. Bunlar uzun süredir sadece OECD değil, hani baktığımız zaman satır aralarında IMF raporlarında da bunları okumak mümkün. Dünya Bankası raporlarını da okumak mümkün.
Aklın yolu birdir. Güldem. Aklın yolu birdir. Yani.
OECD tabii bunları söylerken bir taraftan da hani daha güncel konulara da değinmiş. Diyor ki işte büyümende evet bir toparlanma var ama belirsizlikler var. Çünkü senin bahsettiğin sebeplerle bir yapısal dönüşüm yokken bunun sürdürülebilirliği tartışma konusu. Firmaların borç ödemesi, hane halkının düşük geliri, artan işsizlik ve tabii yüksek enflasyon ortamında bunun toparlanma potansiyelinin sınırlı olması. Macron'un politikalarının son derece şeffaf olmayan enstrümanlar üzerinden yürütülüyor olması, yeni açıklanan ekonomi programının stabilizasyon karakterinin düşük oluşu, sermaye birikiminin yapılamaması, sermaye yatırımlarının buraya gelmemesi, bütün bunlar evet toparlanma var ama büyük risklerle. Dolayısıyla büyümenin 2020-2021'de %5 değil, %3'ler civarında bir yere oturacağından bahsediyor. Senin daha önceki programlarda çok güzel altını çizdiğin üzere de bu Türkiye için gerçek bir kriz demek. Ekonomik kriz işte bu demek Türkiye için. Düşük büyümenin yapışkan bir hale dönmesi. O sıçramayı, büyüme sıçramasını yaratamamız. Yani istihdam yaratamamak, işsizliğin artması, genç işsizliğin artması. İşte size gerçek ekonomik kriz.
Temel kural da hatırlatayım. Mesela büyüme yönü. Bütün ekonomik veriler için bu geçerlidir. Hı hı. Volatilite. Yani eski oynaklık ne kadar yüksekse evet, uzun vadede büyüme ortalaması o kadar düşer.
Düşük olur tabii.
Yani çünkü Türkiye yapısal reformları yapmayarak volatiliteyi yükseltiyor. Şimdi enflasyonda volatilite varsa, hı-hı, uzun vadede de enflasyon yüksek çıkıyor. ortalama olarak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aynı şey bütün ekonomik veriler için geçerli. Bütçe açıklarında da eğer bir volatilite söz konusuysa uzun vadede ortalama olarak yine bütçe açıkları düşük çıkıyor. Şey uzun
yükseliyor. Evet. Yani ki o da yeni başladı. Hani en son artık istirahat ettiği yer bu kötü yönetimin bütçe tarafı oldu.
Volatiliteyi düşürmek demek aslında.
Evet. Yapısal reform o demek tabii.
Yapısal reform bu demek. Evet, bizden programın sonuna geldik galiba.
Sonuna geldik ama ben senden bir iki hafta hani Amerika'dasın, yerli televizyonları seyrediyorsun. Trump ne oluyor? Bizim açımızdan önemli, Türkiye açısından önemli. Çünkü dünyada işte bir Putin, bir Trump Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı ile anlaşıyor. Bir takım ilerlemeler kaydediyor. Bir uzlaşma zemini yakalıyor gibi gözüküyor. Putin yerinde, Sayın Erdoğan da yerinde. Ama Trump'ın koltuğu sallantıda. Orada neler olmakta? Özetle bir iki dakikalık alabilir miyim senden?
Olağanüstü bir şey var. Toplumda bölünmüşlük var. Bugünlerde çok taksiye biniyorum. Hava da kötü. Bir yere giderken taksiyle gidiyorum. Ben kendim gidiyorsam. Ve taksi şoförleriyle konuşuyorum. Taksi şoförlerindeki, yani İstanbul'un bundan bir 15 sene önceki haline benziyor. Bir taksi şoförü muazzam bir şekilde Trump karşıtıyken, başkası da mesela ben bir tanesine ya ben anlamam Amerikan politikasını ama bu Amerika galiba Trump'tan ilanı hak ediyor dedim diye bir anda ve adeta beni bir atladığı kaldı taksi.
Evet ya bu taksiciden al haberi şeydir, iyidir. Hakikaten İstanbul'da da öyle.
Var ve çok taksiye biniyorum. Evet. Yani bir haftadır burada. Böyle bir durum var. Televizyonun aynı şekilde. Yani burada tabii CNN diye bir şey var, bir kurum var yani. CNN Trump için olağanüstü muhalefet yapıyor. Aynı zamanda da bir Fox var. Şimdi arka arka iki Fox TV veya da CNN TV açtığı zaman sanki aynı ülkede yaşamıyorsun gibi. Bunlar bana biraz Türkiye özlemi giderdi.
Anladım.
Hani Fox TV açtığın zaman ya da
başka bir dünya, evet.
CNN'i açtık, Türkiye CNN'ini A Haber'i açtığın zaman Allah Allah bu haberler aynı ülkenin haberleri mi diye bir şeye düşüyorsun ya tereddüde. Burada da mesela CNN ve Fox TV'de aynı şey var. Ama tabii demokrasi burada çok daha köklü. Yani kimseye inanılmaz şeyler söyleniyor gazeteciler tarafından, televizyon katılımcıları tarafından Trump hakkında. Trump kimse hiç hakkında dava açmıyor. Açsa da bir şey elde edebileceğini biliyor herhalde. O açmadı.
Evet, gönlünden geçiyordur eminim de.
Gönlünden mutlaka geçiyordur ama geçtiği zaman da burada bunun ifade özgürlüğünün içine girdiğini mutlaka evet. Yaptı. Tescil edecektir. O yüzden açmaya da korkuyor ki bunlar bir de yargı kararı haline gelmesin diye üstelik yani.
Evet, evet.
Ondan sonra yani bakalım şimdi şey günü, çarşamba günü ayın yani 4 Aralık önemli bir gün çünkü bu
katılacak mı katılmayacak mı? Evet.
Azil'le ilgili senatoda önemli görüşmeler olacak tekrar. Beyaz Saray katılmayacağını söyledi. Ondan sonra bakalım. Ama azil ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim.
Ha sonuç olarak o. Tamam.
Evet, evet. Çünkü cumhuriyetçi şeyler, senatörler çok yani çoğunluk var tabii şeyde. Çok güçlü bir dayanışma gösteriyorlar Trump'ın arkasında.
Evet, o da Trump için değil muhtemelen kendileri için.
Azil meselesi çok konuşulan bir konuda. Yani bu azil meselesinin bu seçimlerde Trump'a yaradığı konusu. İyi bir strateji miydi demokratlar açısından bu azil sürecini başlatmak? Ondan da çok emin değilim.
Evet neyse izlemeye devam. Çok teşekkür ederim Neser bu hafta katkıların için. Sana torununla, güzel kızınla mutlu bir günler diliyorum. Mutlu bir hayat diliyorum.
Çok teşekkürler, çok sevgiler.
Herkese haftaya çok yeniden görüşmek dileğiyle.
Teşekkürler izleyicilere de çok sevgiler.
Özgür Düşüncelerin uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.